Ayrım 4.
Karşılıklı aşka gelince böyle bir şey yoktu elbette. Ne kız ne de Adelaida Ivanovna pek güzel olduğu halde erkek aşkı düşünüyorlardı. Şehvet düşkünü, yüz bulduğu her kadının hemen eteğine yapışan Fyodor Pavlovich'in hayatında böyle bir şey belki de ilk kez oluyordu. Evlendiği kadın şehvet yönünden hiç etkilememişti onu. Kaçırılışından hemen sonra kocasına karşı içinde yalnızca küçümseme duyduğunu sezinledi Adelaida Ivanovna. Böylece evlenmelerinin nereye varacağı daha ilk başta belli olmuştu. Miusovların kaçakları pek çabuk bağışlamalarına, onlara Drahoma'yı vermelerine karşılık, karı koca arasında çekilmez bir yaşam, bitmek tükenmek bilmez kavgalar başladı. Genç kadının Fyodor Pavlovich'ten çok daha ağırbaşlı, soylu davrandığını söylüyorlardı. Drahoma'dan eline geçen 25 bin rubleyi kocasının tümüyle elinden çekip aldığı biliniyor şimdi. Öyle ki kadıncağız bir daha bir rublecik bile görmedi. Drahoma'nın içinde olan köyü ve kentteki oldukça iyi durumda konağı da üzerine geçirmek için uzun süre var gücüyle çalıştı. Hiç kuşku yok ki boyuna yüzsüzce, utanmazca yalvarma yakarmalarından usanıp, sırf bıktığı, kurtulmak istediği için her şeye razı olacaktı Adelaida Ivanovna. Bereket versin ailesi araya girdi de, anaforcunun emellerinin gerçekleşmesine engel oldu. Karı koca arasında sık sık kavgalar olduğu kesinlikle biliniyor. Ne var ki dayağı atanın Fyodor Pavlovich değil, ateşli, gözü pek, heyecanlı, son derece güçlü kuvvetli bir kadın olan esmer güzeli Adelaida Ivanovna olduğu söyleniyordu. Sonunda evini barkını Fyodor Pavlovich'e bırakıp açlıktan nefesi kokan papaz okulunu bitirmiş bir öğretmenle kaçtı. 3 yaşındaki Mitya babasının kucağında kalmıştı. Dipnot: adlar Türkçe'de değişikliğe uğradıkları gibi İbrahim İbo, Fatma Fatoş, Rusça'da da uğrarlar. Dimitri Mitya, Alexey Alyosha. Çevirenin notu. Fyodor Pavlovich hemen bir harem kurdu evinde. İçki alemleri yapıyor, boş zamanlarında da ili bir baştan öbür başa dolaşıyor, onu bırakıp kaçan Adelaida Ivanovna'dan ağlıya sızlıya dert yanıyor, aile yaşamıyla ilgili açıklanması çirkin kaçan şeyler anlatıyordu. Aslında herkese karısının hakaretine uğramış, gülünç bir koca olarak görünmekten hoşlanıyor, hatta yüz karısını ballandıra ballandıra anlatmaktan sanki haz duyuyordu. "Kederlisiniz ya, rütbe kazanmış gibisiniz Fyodor Pavlovich" diye takılanlar oluyordu ona. Hatta çoğu yeniden başladığı soytarılığını pek sevdiğini, gülünç durumunu inadına anlamazlıktan geldiğini ekliyorlardı. Ama kim bilir, belki de saflığından böyle davranıyordu. Sonunda kaçak karısının izini bulabildi. Zavallı kadın beraber kaçtığı papaz okulunu bitirmiş gençle Petersburg'a gitmiş, orada ipin ucunu iyice kaçırmıştı. Hemen harekete geçti Fyodor Pavlovich, Petersburg'a gitmek için hazırlıklara başladı. Niçin gideceğini kendi de bilmiyordu tabii. Doğrusu belki de giderdi o zaman. Ne var ki böyle bir karar aldıktan sonra yola çıkmadan önce cesaret toplamak için içmeye hakkı olduğu inancıyla sarhoşluğa döktü işi gene. İşte tam bu sırada da Adelaida Ivanovna'nın Petersburg'da öldüğü haberi geldi. Kaldığı tavan arasında birdenbire bazı söylentilere göre tifodan, bazılarına göre açlıktan ölmüştü. Fyodor Pavlovich karısının öldüğünü duyduğunda zil zurna sarhoşmuş. Ellerini sevinçle havaya kaldırıp "Kurtuldum, kurtuldum artık" diye bağırarak sokağa fırlamış, koşmaya başlamış. Başka bir söylentiye göre ise çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Anlatılanlara bakılırsa öylesine içten ağlıyormuş ki ondan tiksinmelerine karşın herkes acımış ona. Bu anlatılanların ikisi de doğru olabilir pekala. Yani hem özgürlüğüne kavuştuğuna sevinmiş, hem de onu özgürlüğüne kavuşturan kadın için ağlamış olabilir. İnsanlar, caniler bile bizim sandığımızdan çok daha saf, temiz yüreklidirler çoğunlukla. Tabii biz de. 2. İlk oğlunu başından attı. Böyle bir insanın nasıl bir baba, ne biçim bir terbiyeci olabileceği kestirilebilir kuşkusuz. Karısının ölümünden sonra zaten umulduğu gibi Adelaida Ivanovna'dan olan oğlunu büsbütün bırakmıştı. Çocuğa karşı kin duyması ya da kocalık duygularının incinmiş olması değildi bunun nedeni. Düpedüz unutuvermişti oğlunu, o kadar. O sızlanmalarıyla, dert yanmalarıyla herkesi bıktırır. Öte yandan evini de bir sefahat yuvasına çevirirken, 3 yaşındaki oğlu Mitya'nın bakımını evin sadık uşağı Grigori üstüne almasaydı, çocukcağızın sırtındaki gömleği değiştirecek kimse bulunmayacaktı. Öte yandan çocuğun anne tarafından akrabaları da ilk zamanlarda unutur gibi olmuşlardı onu. Dedesi, yani Adelaida Ivanovna'nın babası Bay Miusov ölmüştü. Mitya'nın anneannesi, dul kalan karısı da Moskova'ya taşınmış, orada ağır hastaydı. Kız kardeşleri kocaya varmışlardı. Öyle ki Mitya yaklaşık olarak bir yıl Grigori'nin yanında, uşakların kulübesinde kaldı. Bey baba oğlunu arada bir anımsıyorsa bile, varlığından büsbütün habersiz olamazdı. Sefahat alemlerine engel olmasın diye gene kulübeye yolluyordu onu. Ama gün geldi, rahmetli Adelaida Ivanovna'nın uzun yıllar Avrupa'da kalmış teyze çocuğu Pyotr Aleksandrovich Miusov Paris'ten döndü. O zamanlar henüz pek gençti. Miusovlar arasında özel bir yeri vardı. Başkentlerde Avrupa'da yaşamış, üstelik hep Avrupalı kalabilmiş, ömrünün sonuna doğru da 40-50 yıllarının liberalleri arasına katılmış aydın bir insandı. Dipnot 1840-1850. Çevirenin notu. Çalıştığı zamanlar gerek Rusya'da gerek yurt dışında devrinin en büyük liberalleriyle ilişki kurmuş, Proudhon ve Bakunin'le bile tanışmıştı. Yurda dönüp temelli yerleştikten sonra 48 Şubat'ındaki Paris ayaklanmalarının 3 gününden söz etmeye bayılır, laf arasında kendisinin de barikatlarda dövüşenlerin arasına karıştığını ima etmeyi severdi. Gençliğinin en tatlı anılarından biriydi bu. 1000'e yakın köle köylüsüyle ayrı bir mülkü vardı. Son derece bakımlı olan çiftliği kentimizin hemen çıkışından başlar, ünlü manastırımızın sınırına dayanırdı. Pyotr Aleksandrovich mirasını alır almaz, daha delikanlılığında, derede balık yakalama hakkı için mi, yoksa ormanda haksız kesilmiş ağaçlar için mi pek bilmiyorum, bu manastırla aralarında bitmek tükenmek bilmeyen bir dava başlamıştı. Ruhbanla mahkemelik olmayı aydın bir yurttaşın görevi saymıştı kendisi için. Tabii ki unutmadığı, hatta bir zamanlar ilgisini çeken Adelaida Ivanovna'nın öldüğünü duyup, Mitya'nın durumunu da öğrenince, gençlik öfkesini, Fyodor Pavlovich'e de duyduğu tiksintiyi unutarak kolları sıvadı. Fyodor Pavlovich'le de o zaman tanıştı. Çocuğun yetiştirilmesini üzerine almak istediğini söyledi ona açıkça. Sonraları Fyodor Pavlovich'in nasıl bir insan olduğunu belirtmek için o zaman ona Mitya'dan söz ederken bir süre hangi çocuktan söz edildiğini anlayamamış gibi yüzüne baktığını, hatta evinde bir çocuk olduğuna şaştığını uzun uzun anlatıyordu Pyotr Aleksandrovich. Bu anlattıklarında abartma olsa bile büsbütün asılsız da olamazlardı. Zaten Fyodor Pavlovich öteden beri olduğundan başka gözükmeyi, karşınıza birdenbire hiç ummadığınız bir rolde çıkmayı pek severdi. Hem bunu hiç gerekmezken, hatta bu keresinde olduğu gibi, kendi zararına da yapardı. Hoş bu yalnız Fyodor Pavlovich de değil, çok kimsede, hatta pek akıllı saydığımız insanlarda görülen bir özelliktir. Pyotr Aleksandrovich ise canla başla sarıldı, hatta Fyodor Pavlovich'le beraber çocuğun vasiliğine atandı. Çünkü çiftlik, ev, bir hayli arazi Mitya'ya kalmıştı. Çocuk annesinin kuzeninin evine taşındı. Ama Pyotr Aleksandrovich'in ailesi yoktu. çiftlik kiralarını toplayıp işlerini yoluna koyduktan sonra uzun zaman kalmak üzere gene Paris'e gitti aceleyle. Çocuğu da babasının teyzesi Moskovalı yaşlı bir kadının yanına bıraktı. Paris yaşantısının içine iyice girince Mitya'yı unutuverdi. Hele belleğinde öylesine derin izler bırakan, hayatının sonuna dek unutamadığı Şubat ayaklanmaları başlayınca hepten unuttu gitti çocuğu. Moskovalı yaşlı kadın ölmüş, Mitya onun evli kızlarından birinin yanına taşınmıştı. Öyle anlaşılıyor ki çocuk dördüncü kere de yuva değiştirdi. Ama şimdi uzun uza diye anlatmayacağım bunları. Fyodor Pavlovich'in bu ilk oğlundan ileride bol bol söz edeceğim için burada yalnızca en gerekli, anlatmadan romanıma başlayamayacağım ayrıntılarla yetineceğim. Önce bu Dimitri Fyodorovich, Fyodor Pavlovich'in üç oğlu içinde malı mülkü yardımıyla zamanı gelince özgürlüğe kavuşacağı inancıyla yetişen tek çocuktu. Delikanlılık, ilk gençlik çağları pek düzensiz geçti. Liseyi bitirmedi, sonra askeri okula girdi, daha sonra Kafkasya'ya gitti, rütbe kazandı, düello ettiği için rütbesi geri alındı, iyi çalışıp rütbesini gene kazandı, sefahate dalıp pek çok para yedi. Fyodor Pavlovich'i ilk kez 18 yaşında mal mülk işlerini kesin bir karara bağlamak üzere onunla görüşmek için kentimize geldiğinde görüp tanıdı. Babasından o zaman da hoşlanmadığı anlaşılıyor. Çok kalmadı yanında, ondan biraz para alıp arazinin gelirini bundan böyle nasıl alacağı üzerinde babasıyla bir anlaşmaya vardıktan sonra hemen gitti. Çiftliğin ne gelirini ne değerini öğrenebilmişti Fyodor Pavlovich'ten. İlginç bir durum. Mitya'nın serveti üzerine abartılmış, yanlış bilgisi olduğunu ilk konuşmalarında, bunu unutmamak gerek, sezinlemişti babası. Kendince bir takım düşünceleri olduğu için bu durumdan memnundu Fyodor Pavlovich. Delikanlının havai, deli dolu, sabırsız, bazı tutkuları olan, eline geçen paraları har vurup harman savuran bir tip olduğunu hemen anlayıvermişti. İşte Mitya'nın bu zayıf yanlarından yararlanmaya başladı Fyodor Pavlovich. Arada bir birazcık para yollayarak başından savuyordu onu. Sonunda öyle oldu ki, 4 yıl sonra Mitya sabrı tükenip, babasıyla alacak verecek işini kökünden halletmek için, kentimize ikinci kez geldiğinde hiçbir şeyinin kalmadığını, Fyodor Pavlovich'ten malına karşılık belki de malının değerinden çok para çektiğini, hatta borçlu bile olabileceğini, bir zamanlar kendisinin istediği aralarındaki anlaşmaya göre hiçbir hak iddia edemeyeceğini öğrenince şaşırıp kaldı. Genç adam kulaklarına inanamadı. İşin içinde yalan dolan olduğundan kuşkulandı, kapıldığı hiddetten çılgına döndü. İşte bu durum romanımda anlatacağım, daha doğrusu romanımın dış konusu olan faciayı doğurmuştur. Ama romanıma başlamadan önce Fyodor Pavlovich'in öbür iki oğlundan, Mitya'nın kardeşlerinden biraz söz etmeli, nasıl birer insan olduklarını kısaca açıklamalıyım. 3. İkinci evlenme, ikinci çocuklar. Fyodor Pavlovich, 4 yaşındaki Mitya'yı başından attıktan hemen sonra ikinci kere evlendi. Bu evliliği 8 yıl sürdü. İkinci karısı Sofya Ivanovna'yı da pek gençken Yahudi ortağıyla birlikte karlı bir iş çevirmek için komşu kente gittiğinde oradan almıştı. Fyodor Pavlovich gerçi içip eğlenir, hovardalık ederdi ya, parasını işletmeyi hiç ihmal etmez, hemen her zaman dalavereyle de olsa işlerini hep başarıya ulaştırırdı. Sofya Ivanovna öksüzlerdendi. Daha küçükken annesiz babasız kalmış, General Vorohov'un tanınmış dul karısının zengin evinde büyümüştü. Babası varlığıyla yokluğu belli olmayan bir papaz yardımcısıydı. Dul kadın onu hem koruyor, hem yetişmesi için her şeyi yapıyor, hem de eziyet ediyordu ona. İyice bilmiyorum ama general karısının sessiz uysal evlatlığını bir gün sözde kilerin tavanındaki bir çiviye ip bağlayıp kendini asarken kurtarmışlar. gerçekte hiç de kötü bir insan olmayan ama işsiz güçsüzlükten ne yapacağını bilmeyen, çekilmez bir hal alan yaşlı kadının kaprisleri, olur olmaz yere bağırıp çağırmaları öylesine dayanılmaz ağırdı. Fyodor Pavlovich istedi Sofya Ivanovna'yı. Hakkında bilgi toplayıp kovdular onu. Bu kez o da ilk evliliğinde yaptığı gibi öksüz kıza kendisiyle kaçmasını önerdi. Sofya Ivanovna o zaman onun hakkında birazcık bir şeyler bilseydi hiç kuşkusuz kaçmazdı onunla. Ama başka bir ildendi kızcağız. Hem 16 yaşındaki bir kızın veli nimetinin yanında kalmanın kendini nehire atmaktan kötü olduğundan başka neye ererdi aklı? Zavallı böylece kadın veli nimetini bıraktı, erkek veli nimetiyle gitti. Bu keresinde metelik alamadı Fyodor Pavlovich, general karısı pek kızmış, hiçbir şey vermemişti. Üstelik ikisini de lanetliyordu. Zaten Fyodor Pavlovich'in de para almayı düşündüğü falan yoktu. Masum kızın olağanüstü güzelliğine, özellikle masum görünüşüne vurulmuştu. Oysa bu şehvet düşkünü adam o zamana kadar kaba kadın güzelliğinden hoşlanırdı. Sonraları o iğrenç kihkihlemeleriyle bu masum gözler ustura gibi parçalamışlardı yüreğimi o zaman diyordu. Ne var ki ahlakı bozuk bir adam için bu da şehveti ateşlendiren bir şey oluyordu. Maddi bir çıkarı olmadığı için Fyodor Pavlovich karısına hiç de kibar davranmıyor, kadıncağızın ona karşı bir çeşit suçlu olmasından, onu neredeyse ipten kurtardığından, bütün bunların yanında onun aşırı uysallığından, sessizliğinden yararlanarak aile hayatının en olağan nezaket kurallarını ayaklar altına alıyordu. Karısının yanında eve kötü kadınları topluyor, alemler yapıyordu. Dikkate değer bir nokta olarak şunu da söyleyeyim ki, asık suratlı, budala, inatçı bir ukala olan eski hanımı Adelaida Ivanovna'dan nefret eden Grigori, bu keresinde yeni hanımından yana çıkıyor, onu savunuyor, onun için bir uşağa bağışlanmayacak biçimde Fyodor Pavlovich'le atışıyordu. Hatta bir keresinde eğlenceyi de toplanan kötü kadınları da kaba kuvvet kullanarak dağıtmıştı. Bahtsız, çocukluğundan beri günleri hep korku içinde geçmiş genç kadın, sonraları kadınlarda, daha çok yoksul köylü kadınlarda görülen, bu hastalıktan ötürü havaleli derler onlara, bir çeşit sinir hastalığına yakalandı. Kadıncağıza ürkünç sinir krizleri geliyor, zaman zaman aklını kaybediyordu. Gene de iki erkek çocuk doğurdu Fyodor Pavlovich'e. İvan evlendiklerinin birinci yılında, Alexey ise 3 yıl sonra dünyaya geldi. Sofya Ivanovna öldüğünde küçük Alexey 4 yaşındaydı. Gariptir ama annesini ömrü boyunca tabii hayal meyal anımsadığını biliyorum. Anneleri ölünce Mitya'nın başına gelenlerin hemen aynısı bu iki çocuğun da başına geldi. Fyodor Pavlovich hepten unutmuş, bir kenara itmişti onları. Onlar da Grigori'ye, onun kulübesine sığındılar. Annelerinin veli nimeti, yarı deli, yaşlı general karısı bu kulübede buldu çocukları. Henüz hayattaydı, uğradığı hakareti 8 yıldır unutmamıştı. Sofya'sının yaşantısıyla ilgili haberleri 8 yıldır günü gününe alıyordu. Ağır hasta olduğunu, bir çirkefin içinde yaşadığını işittikçe, yanaşmalarına birkaç kez yüksek sesle şöyle söylemişti. Hak etti bunu. Tanrı nankörlüğünün cezasını çektiriyor ona. Sofya Ivanovna'nın ölümünden tam 3 ay sonra birden kentimize geldi generalin karısı. Doğrudan Fyodor Pavlovich'in evine gitti. Kentimizde topu topu yarım saat kaldı ya çok iş gördü. Akşam saatleriydi. 8 yıldır bir kere görmediği Fyodor Pavlovich sarhoş çıktı karşısına. Anlattıklarına göre general karısı onu görür görmez hiçbir şey söylemeden iki şamar aşk etmiş suratına, saçlarından yakalayıp 3 kere de yere doğru asılmış, sonra gene hiçbir şey söylemeden dosdoğru kulübeye çocukların yanına gitmiş. Çocukların kirpas içinde olduklarını daha ilk bakışta anlayıp bir tokat da Grigori'ye atmış, çocukları kendi evine götüreceğini söylemiş ona. Sonra üzerlerindeki giysilerle dışarı çıkarmış onları kulübeden, yol battaniyesine sarıp kupa arabasına yerleştirmiş, oturduğu kente götürmüş. Grigori, Tokat'ı sadık bir köle gibi karşılamıştı. Ağzını açıp bir şey söylemedi. Hatta yaşlı bayanın arabasının yanında yolcu ederken yerlere kadar eğilerek duygulu bir sesle, ''Tanrı'nın yetimlere yaptığı bu iyilik için onu ödüllendireceğini söyledi. General karısı arabasıyla uzaklaşırken, ''Hadi oradan sersem!'' diye bağırdı. Fyodor Pavlovich durumu enine boyuna düşündükten sonra bu işin kendi çıkarına olduğu sonucuna varmış olacak ki, çocukların general karısının yanında kalmaları, orada yetiştirilmeleri için resmi yoldan vermesi gereken izne hiçbir noktada itiraz etmedi. Yediği şamarların hikayesini ise bütün kenti dolaşarak kendi anlattı her yerde. General karısı kısa bir zaman sonra öldü. Ama vasiyetnamesinde iki küçüğe biner ruble bıraktı. Bu para onların öğrenimine harcanacak ama öyle kullanılacak ki ergin olana dek yetecek onlara. Çünkü böyle çocuklar için bu para fazladır bile. Azımsayan varsa kendi kesesini açar ve benzeri ve benzeri. Vasiyetnameyi okumadım ben ama oldukça garip kaleme alındığını, tuhaf bir ifadeyle yazıldığını işittim. Yaşlı kadının esas mirasçısı, dürüst bir kimse olan o ilin soylular başkanı Yefim Petrovich Polenov'tu. Fyodor Pavlovich'e yazdığı birkaç mektuba aldığı yanıtlardan, onun baba olarak çocukların yetiştirilmesi için para vermek niyetinde olmadığını anlamakta gecikmedi. Gerçi açıktan açığa reddetmiyordu ya, böyle durumlarda her zaman olduğu gibi bazen duygulu duygulu dil dökerek işi sürüncemede bırakıyordu. Babalarının bu tutumu üzerine çocuklarla kendi ilgilenmeye başladı. Özellikle küçük Alexei'yi öyle çok sevmişti ki uzun süre evinde tuttu onu. Daha baştan okuyucumun dikkatini bu noktaya çekmek isterim. İki genç yetiştirilmelerini, öğrenimlerini, eşine az rastlanır, son derece soylu, iyi yürekli Yefim Petrovich'e borçluydular.